Ayrım 23, Bir Serçe Düştü, Wilbur Smith, sayfa 193. Mark'ın Emoyane kapılarından bundan sonraki girişi yeni bir hayata başlamak demek oluyordu. Hayalinden bile geçirmediği bir yaşam. Ama bu görkemli tecrübenin, yeni düşüncelere uyum sağlamanın, ardı gelmez konuklarla başa çıkmanın, çok çeşitli işlerin heyecanı içinde bile Mark'ın çok çekindiği, çok korktuğu bir an vardı. O da Bayan Storm Courtney ile ilk kez karşılaşacağı andı. Ne var ki Mark'ın Emoyane'de geçirdiği ilk gün boyunca Storm orada değildi. Mark bunu generalin özellikle mi böyle planladığını hiçbir zaman anlayamadı. O günü izleyen günlerde de gelmedi Storm. Tabii anısı her yere sinmişti. Her odadaki portrelere, fotoğraflara, özellikle de Mark'ın çoğu zamanını geçirdiği kütüphanedeki koca yağlı boyaya. O resimde Storm yere kadar fil dişi rengi bir elbise giymişti. Ana salondaki piyanonun başında oturuyordu. Ressam kızın güzelliğinden ve ruhundan bir zerresini yakalayıp tuvaline işlemeyi başarmıştı. Mark genç kızın resimden kendisine doğru eleştirici bakışlarla bakışını son derece tedirgin edici buluyordu. Mark'la general arasında çabucak bir ilişki doğdu. İlk birkaç gün sona erdiğinde generalin tüm kuşkuları da yok olmuştu. Bir başka insanı uzun süre incelediğinde Sean'ın rahatsız olmaması pek ender bir olaydı. Oysa bu gençle bir arada olmaktan hoşlanıyordu. Başlangıçta niyeti günlük yazışmaları ve zaman alan ayrıntı işleri Mark'a yıkmak, kendisine biraz daha fazla zaman kalmasını sağlamaktı. Oysa şimdi olmayacak saatlerde kütüphaneye dalıyor, Mark'la bir fikri tartışmak istiyordu. Eldeki sorun her neyse onu daha genç, daha taze gözlerden görmek hoşuna gidiyordu. Bazen de şoförüne izin veriyor, arabayı Mark'a kullandırarak kereste tesislerine gidiyor ya da kentteki bir yönetim kurulu toplantısına kendisini Mark'ın götürmesini istiyordu. Yol boyu ön kanepede onun yanında oturuyor, bazen Fransa günlerini hatırlıyor, bazen de çok eskiye, daha Mark doğmadan önceki günlere doğru kayıyor, çene çalıyordu. Mark'ın yabanıl alanlarda, Limpopo nehri ötesindeki topraklarda yapılan avlardan söz edişi çok ilginç geliyordu ona. ''Bugün toplantıda ilginç bir konu tartışılacak Mark. Demiryolu bütçesi konusunda o Hendricks denilen itin canına okuyacağım. Beni toplantıya sen götür. Sonra dinleyiciler tribününden dinle konuşmaları.'' ''O mektuplar yarına kadar beklese de olur. Umvoti Keresta tesisinde bir aksaklık olmuş. Tüfeklerimizi de alalım da dönüşte biraz avlanmaya bakalım.'' ''Talim bu gece 8'de Mark. Eğer önemli bir işin yoksa.'' Bu aslında bir emirdi. Cümle ne kadar nazik kurulmuş olursa olsun Mark kendini yavaş yavaş eski alayının üyeleri arasına daha çok karışır buluyordu. Durum Fransa'dakinden değişikti. Şimdi kendisinin epey forsu ve ağırlığı vardı. ''Senin bana ikinci, üçüncü sınıf işlerde yararın yok oğlum. Artık benim ne biçim çalıştığımı biliyorsun. Askercilik oynarken de seni yanı başımda istiyorum.'' Sean'ın yüzünde o Hinoğlu sırıtma ifadesi belirdi. ''Hem zaten senin de ara sıra talime ihtiyacın var.'' Sean Courtney'in dünyasında işlerin ne hızlı bir tempoyla ilerlediğini hala tam anlamıyla alışamamış olan Mark, bir sonraki toplantıda kendini üst teğmen olmuş buldu. Hem terfi etti hem de omzuna yaver nişanları takıldı. Bunun kalabalık arasında düşmanlık doğurmasını bekliyordu. Oysa iyi karşılandığını görüp afalladı. Evdeki hayatta Mark'ın yeri pek kesin değildi. Emoyeni'nin ev sahibesine karşı içinde büyük saygı duyguları vardı. O olgun güzelliğine, o soğukkanlı becerilerine. Ruth Courtney gerçi mesafeli davranıyordu ama her zaman nazikti. İlk iki hafta boyunca ona hep Bay Anders diye hitap etti. Ne istese lütfen diye başlıyor, teşekkür ederim diye bitiriyordu. Generalle Mark öğle yemeklerini Emoyeni'de yedikleri zamanlarda Mark'ın yemeğini hizmetkarlardan biri gümüş bir tepsiyle kütüphaneye getiriyordu. Akşamları işi bitip generale veda ettikten sonra yeni aldığı elden düşme motosikletine atlıyor, yokuş aşağı yola koyulup o pis pansiyona dönüyordu. Ruth Courtney Mark'ı kocasından bile daha keskin gözlerle incelemekteydi. Genç adam herhangi bir konuda kadının standartlarının altına kaysa, Sean'a baskı yapıp onun kovulmasını sağlayacağı belliydi. Bir sabah Mark kütüphanede çalışırken Ruth elinde kucak dolusu kesilmiş bahçe çiçeğiyle içeriye girdi. sizi rahatsız edecek değilim deyip çiçekleri orta masanın üzerinde duran kocaman gümüş çanağı yerleştirmeye başladı. İlk birkaç dakika boyunca sessizce çalıştı. Sonra doğal ve dostça bir tavırla Mark'la çene çalmaya koyuldu. Ondan özel hayatının ayrıntılarını öğrendi. Nerede yatıp kalktığı, yemeklerini nerede yediği, çamaşırlarının nasıl yıkandığı gibi konuları. Öğrendikleri onu çok şaşırttı. ''Çamaşırlarını buraya getir.'' dedi sonunda. ''Buranın çamaşırlarıyla birlikte yıkansın.'' ''Çok naziksiniz Bayan Courtney ama yük olmak istemem.'' ''Çok saçma. Burada bu iş için iki uşak var. Tek görevleri çamaşır yıkamak ve ütü yapmak.'' Natal'ın en güzel kadınlarından biri olan bu olgun ve nitelikli ev sahibesi bile Mark'ın o saf çekiciliğine karşı ilgisiz kalamamıştı. Doğal sevimliliği bir yana, bir de delikanlının gelişinin kendi erkeği üzerinde yaptığı olumlu etkiler söz konusuydu. Sean daha gençleşmiş gibiydi bu son birkaç haftada, daha neşeliydi. Ruth durumu izlerken bunu sağlayan şeyin yalnızca gündelik iş yükünden kurtulmak olmadığını seziyordu. Delikanlı ona o gençlik ruhunun da birazını aşılamaktaydı. Taze bir düşünce yolu, dolup taşan bir enerji, hayatın bayatlamış yanlarına yeni bir ilgi, heyecan doğmuştu generalin içinde. Yatmadan önceki bir saati karı koca Ruth'un giyinme odasında geçirmek adetindeydiler. Sean Capitone Robe de Chambre ile oturur, karısının saçlarını fırçalayışını, yüzünü kremleyişini izlerken günün son prosunu içer, bir yandan günün olaylarını onunla tartışırdı. Onun ipek gecelik içindeki canlı vücuduna bakarken kendi vücudunda da bir uyanma hissederdi. Ruth gözlerini aynadan çevirip ayağa kalkar, ona elini uzatır, alıp yatak odasına götürürdü. Yatakları dört direkli kocaman bir yataktı, kadife perdeleri vardı. Mark'ın gelişinden sonraki birkaç hafta içinde Sean birkaç kez pek radikal, eski tutuculuğuna çok aykırı şeyler söylemiş, Ruth gümüş saplı saç fırçasını elinden kucağına düşürüp dönmüş, ona bakmıştı. Böyle olduğunda Sean gülmüş karısının alay etmesini önlemek için bir elini havaya kaldırmış, ''Tamam, ne diyeceğini biliyorum, evet bu konuyu genç Mark'la tartıştım.'' demişti. Sonra kıkır kıkır gülerek ''O çocuk konuştu mu mantıklı konuşuyor.'' diye eklemişti. Derken Mark'ın gelişinden bir ay kadar sonra bir akşam yine dostça bir sessizlik içinde otururlarken Sean birden ''Genç Mark sana Michael'ı hatırlatmıyor mu?'' diye soru vermişti. ''Dikkat etmemiştim. Yo, benzediğini sanmıyorum.''
''Ben görünüşünü demek istemedim. Düşünce tarzında ona benzeyen bir şey var.''
Ruth içindeki pişmanlığın yine karanlık bir dalga gibi kabarıp bendiğini sardığını hissetti. Sean'a bir oğul verememişti. Hayatının tek üzüntü kaynağı buydu. Güneşli yıllarının tek gölgesi Sean'ın omuzları sarktı. O da üzgün gibiydi. Ruth aynada kendine baktı. Kendi gözlerindeki yetersizlik ve suçluluk ifadesini gördü. Sean bunu fark etmeyip devam etti. ''Şubat'ı zor bekliyorum. Hamilton kupayı bize teslim ederken yüreği parça parça olacak. Mark bütün takımın ruhunu değiştirdi. Artık kazanabileceklerini biliyorlar. Ekibe onun gibi biri girince.'' Ruth sessizce dinledi. Ona en çok istediği şeyi verememiş olduğu için kendinden nefret etti. Sonra tuvalet masasının üzerinde duran küçük Tanrı Thor heykelciğine baktı. Sean armağan ettiğinden beri yıllardır orada durup duruyordu. Üretkenliğin tılsımı. Storm fırtınalı, gök gürültülü bir gecede ana rahmine düşmüştü. Fırtına anlamına gelen adı da o yüzden konmuştu. Sean bu konuda espriler yapmış, fırtınanın yanında gök gürültüsünün şart olduğunu söylemiş, karısına o heykelciyi armağan etmişti. Ruth Tanrı heykeline bakarken içinden hiç yardım olmadı dedi ona acı acı. Sonra gözlerini kaldırdı, aynada ipek geceliğin altından görünen kendi vücuduna baktı. Bakması o kadar zevkli, oysa hiç işe yaramıyor. Genelde bu kadar kötümser bir insan değildi, bugünse canı çok sıkkındı. Vücudu ne kadar güzel olursa olsun bir çocuk daha doğuramıyordu. Artık tek yaradığı iş Sean'a zevk vermekti. Birden ayağa kalktı. Geceki normal işlerini bitirmemişti oysa. Kocasının oturmakta olduğu koltuğa doğru yürüdü, proyu onun dudakları arasından aldı, kocaman cam tabloya bastırıp söndürdü. Sean şaşırarak başını kaldırıp ona baktı. Bir soru sormak üzereydi ama sözcükler dudaklarına doğru yükselmedi. Karısının göz kapakları yarı inekte, dudakları hafif aralık duruyor, düzgün minik dişlerini gösteriyordu.
biçimli yanaklarında birer kırmızı benek var gibiydi. Şan bu ifadeyi tanırdı, yüreğinin yerinden oynadığını duyar gibi oldu. Kaburgalarını çatlatacak gibi çarpıyordu yüreği. Sevişmeleri genellikle derinliği olan karşılıklı anlayışla dolu bir yaşantıydı. Yıllar boyunca güçlenmişti. İki insanın tam olarak birleşmesi gibiydi. Birlikte geçen hayatlarını simgelerdi. Ama ara sıra ender olarak Ruth böyle göz kapaklarını indirir, dudakları böyle kabarır, yanaklarına böyle renk gelirdi. Bunu izleyen şey vahşi, kontrolsüz bir seks olur, Sean'a doğal gizemleri düşündürürdü. Ruth elini onun yakasından içeriye doğru kaydırdı. Uzun tırnakları göğsünü hafifçe tırmaladı. Sean'ın cildi ürperdi, canlandı. Ruth öne doğru eğildi. Öteki eliyle onun sakalını karıştırdı. Yüzünü kendine doğru kaldırdı, dudaklarından öptü. Ufacık pembe dilini onun ağzına doğru uzattı. Sean bir homurtu koyverdi, onu yakaladı, kucağına doğru çekmeye çalıştı. Aynı zamanda geceliğinin arkasını açtı. Küçük sivri memelerini serbest bıraktı. Ama Ruth hızlı hareket ediyordu. Onun elinden hemen kurtuldu. Teni geceliğin altında fil dişi gibi parlayarak, çıplak memelerini sıçratarak, uzun bacaklarıyla dosdoğru yatak odasına koştu. Gülüşü şakacı, davetkar bir gülüştü. Ertesi sabah Ruth bahçeden bir kucak dolusu kırmızı ve beyaz karanfil kesti. Mark Anderson çalışmakta olduğu kütüphaneye daldı. Mark o girerken hemen ayağa kalkıp selam verdi. Ruth onun yüzünü inceledi. Ne kadar yakışıklı olduğunu daha önce fark etmemişti. Şimdi baktığında görüyordu. Yaşlandığı zaman da güzel olacak bir yüzü vardı Mark'ın. Kemik yapısı iyiydi. Gururlu, güçlü bir burnu vardı. Birkaç kırışık eklendiği, saçlarına kır düştüğü zaman daha da çekici olacak şanslı insanlardandı. Hoş, o zamana daha çok vardı. Şimdilik dikkatini asıl çeken gözleriydi. Evet diye düşündü Ruth o gözlere bakarken. Sean'ın hakkı var. Michael'ın gücünden ve iyiliğinden bu gençte de biraz var. Çiçekleri yerleştirirken bir yandan Mark'ın çalışmasını inceledi durdu. Sohbete başladığında kelimelerini çok dikkatle seçti. Vazo işi tamamlandığı zaman bir adım geri çekilip eserine beğeniyle baktı. Mark'a bakmaksızın konuştu. ''Öğle yemeğini terasta bizimle yesene Mark.'' Ona ilk adıyla hitap etmesi, sen demesi planlı bir hareketti. İkisi de bunun bilincindeydiler. ''Burada yalnız yemeği tercih etmiyorsan tabii.'' Mark terasa gelirken Sean gazetesinden başını kaldırıp baktı. Ama Ruth elini sallayıp masada Mark'a yer gösterdiğinde Sean'ın yüzündeki ifade değişmedi. Mark masada Sean'ın tam karşısına oturtuldu. Sean gözlerini hemen tekrar gazetesine çevirdi. Her zamanki öfkeli sesiyle onlara baş yazıyı okudu. Sesi yazıyı yazanla alay ediyor gibiydi. Bitirdiği zaman gazeteyi buruşturup elinden fırlattı. ''Bu herif budalanın, delinin biri, kilit altına alsalar iyi olur.'' ''Şey efendim.'' diye başladı Mark tedbirli bir sesle. Ruth rahatlamış gibi içini çekti. Mark'ı sofraya oturtma işini Sean'a danışmış değildi. Ama erkeklerin ikisi tatlı bir tartışmaya dalmışlardı bile. Baş yemek geldiğinde Sean, ''Sen tavukları servis yap Mark, ben de ördeği dilimleyeyim.'' dedi. Bir yandan tartışmalarını sürdürüp bir yandan servisleri yaptılar. Bir tek ailenin üyeleri gibi. Ruth gülümsemesini peçetesinin arkasına sakladı. Sean kendini kaptırmış konuşuyordu. ''Sana haklısın demiyorum ama eğer haklıysan o halde şu durumu nasıl açıklayacaksın?'' Yine her yönden saldırmaya koyulmuştu. Ruth Mark'ın kendisini savunuşunu dinledi. Dinlerken Sean'ın onu seçmesine de hak verdiğini hissetti. Storm Courtney'in nerede olduğunu Mark o gün sofrada kahvelerini içerken öğrenebildi. Sean birden Ruth'a döndü. ''Bu sabah Storm'dan mektup geldi mi?'' diye sordu. Ruth başını iki yana sallayınca da devam etti. ''O şımarık piç kurusuna biraz nezaket öğretmek şart. Hemen hemen iki haftadır mektup falan geldiği yok. Neredeler şu sıra?'' ''Roma'da.'' dedi Ruth. Sean Roma diye omurdandı. ''Bir yığın İtalyan poposunu çimdikliyordur.'' ''Sean!'' Ruth ona eleştirici bakışlarını yöneltti. ''Özür dilerim.'' Önce biraz utanmış göründü, sonra sırıttı. ''Ama eğer ben onu iyi tanıyorsam o da çimdiği uygun yerine yemek için önlem alıyordur.'' O gece Mark odasında Marion Littlejohn'a mektup yazmaya oturduğunda Storm Courtney'in adının geçmesinin bile evleneceği kıza karşı olan tutumunda büyük değişikliğe yol açmış olduğunun farkına vardı. Sean Courtney bunca iş yükünü omuzlarına yüklediğinden beri Mark artık Marion'a her gün mektup yazamıyor, bazen iki mektup arasına haftalar giriyordu. Ama buna karşılık Marion'un mektup üzerinde hiçbir aksama yoktu. Eski sıcaklığı da değişmemişti. Mark zamanla yazmasına engel olan şeyin aslında işlerin çokluğu olmadığını sezdi. Kızı tekrar kente davet etmeyi durmadan ertelemesinin nedeni de o değildi. Oturup elindeki kalemi kemirirken kağıda birkaç kelime yazabilmek için bir esin aradı. Birden kalemin ucu kemirmekten çatladı. Her sayfaya ölmez bir aşkın o süslü cümlelerini işlemek öyle zor geliyordu ki. Önündeki her boş sayfa geçilmesi gereken sahra yolculuğu gibiydi Mark'ın gözünde. Gelecek hafta sonunda Afrika Kupası için Johannesburg'a gidiyoruz diye yazdı. Kafasını zorlayıp bu bilgiyi nasıl şişirebileceğini, nasıl uzatıp onunla en azından bir sayfa daha doldurabileceğini düşündü. Marion Littlejohn, Mark'ın artık geride bıraktığı bir hayatın parçasıydı. Emoyen'in kapısından içeriye girdiği anda kopmuştu o hayattan. Bunu artık anlamıştı. Ama anlamış olması içindeki suçluluk duygusunu hafifletemiyordu. O duyguyu inkar etmeye, mektuba devam etmeye uğraştı. Yine de gözlerinin önündeki hayaller silinmek bilmedi. Hayallerin en başta geleni Storm Courtney'di. Neşeli, güzel, pırıl pırıl ve yıldızlar kadar uzak. Afrika Kupası abanoz masanın üzerinde insanın göğsüne gelecek kadar yüksekti. Emoyeni uşakları onu 3 gün cilalamış, sonunda generalin istediği parlaklığı vermeyi başarmışlardı. Şu anda kupa büfenin üzerinde duruyordu, çevresinde sarı güller vardı. Büfe büyük salonun yanındaki odadaydı. Her iki odayı yüzlerce konuk doldurmuştu. Sean Courtney onları zaferini kutlamak için davet etmişti. Hatta Cape Town Highlanders takımını temsilen Albay Hamilton'ı ve birkaç subayını da davet etmişti. Birinci sınıf biletler yollamayı önermişti onlara gelsinler diye. Bu baloda onların da bulunmasını istiyordu. Hamilton ise davete nazik ve bir teşekkür notuyla red yanıtı vermişti. Bu kupa Boer Savaşı'nın ilk yılında Kraliçe Victoria tarafından sunulduğundan bu yana her yıl Hamilton'ın takımı kazanmıştı onu. Adamın böyle bozulması şanı daha da neşelendiriyordu. Mark bu arada Emoyeni'ye geldiğinden bu yana en dolu günlerini geçirmişti. Ruth Courtney giderek Mark'a daha çok güveniyordu. Genç adam onun denetimi altında tüm davetiye işlerini omuzlamış, balonun yiyecek ve içecek ihtiyaçlarıyla da o ilgilenmişti. Şimdi de Ruth onu balodaki tüm çirkin kızlarla birer birer dans ettiriyordu. Mark kaldırmasa o kızları kimse dansa kaldırmazdı. Bir ara general prosunu havada sallayarak Mark'ı yanına çağırdı. Büfenin yanında kupanın hemen önünde duruyordu.
''Sayın Konsey Başkanı, size yeni yardımcımı tanıştırmak istiyorum. Mark, bu bey Konsey Başkanı Evans.'' ''Evet Pussy, kupayı kazanmamızı sağlayan genç bu işte.''
Mark utançtan kızarırken general o gece belki 5. ya da 6. kez son karşılaşmayı anlatmaya koyuldu. Berabere kalınmış hakem kurulu karar verebilmek için ek bir atış istemişti. Sık sık yön değiştiren rüzgar saatte 20-30 mil hızla esiyordu.
İlk atış 200 metredendi.
Mark bu olayın generali ne kadar zevklendirdiğini şaşkınlıkla izlemekteydi. Serveti hesaplanabilecek düzeyin üzerinde olan, toprakları 100'er kilometre kareyle ölçülen, sayısız paha biçilmez tabloya, antika kitaba, mücevhere, değerli taşlara, evlere, atlara ve yatlara sahip biriydi bu adam. Ama şu anda hiçbiri atış şampiyonasını kazanmış olmak kadar önemli değildi.
''Ben kendim de nişan almıştım.''
General iyi cins viskiden yeterince içtiği için hikayesini oynatarak anlatabilecek duruma gelmişti. Diz çöküp bezden hedefe bakıyormuş gibi yaptı.
''Bakın size içtenlikle söylüyorum. Baktığım anda içimi karalar basmıştı.''
Mark ona katılarak gülümsedi. Highlander'ın nişancısı da adım adım kendisine ayak uydurmayı başarmıştı. Her atışları hedefin tam ortasına isabet etmişti ikisinin de.
Önce 200 metreden sonra 500 metreden atış yaptılar. Ancak 1000 metreye çıkıldığında Mark'ın rüzgar hesaplamasındaki o kurnazlığı.
Şanı dinleyenler sıkıntıdan patlamak üzereydiler artık. Daha dinlemek zorunda oldukları 10 atış vardı. Mark salonda bir telaş havası sezdi, başını kaldırıp baktı.
Ruth Courtney yanında Zulu uşağı ile birlikte balo salonunun kapısındaydı. Uşak tam bir Zulu savaşçısıydı. Duruşu reislere özgü o güvende duruştu. Evin hanımının yanına gelmişti. Ona telaşlı telaşlı bir şeyler anlatıyordu. Yüzündeki ifade pek mutsuzdu konuşurken. Ruth onu sakinleştirmek istercesine omzuna dokundu, sonra onu yolladı. Başını çevirdi, Mark'ın yanına gelmesini bekledi. Mark boş dans pistinin ortasından hızlı adımlarla ilerlerken anne ile kız arasında ne büyük benzerlik bulunduğunu düşünmeden edemedi. Ruth Courtney'in vücudu hala bir genç kız gibiydi. İncecikli, sağlamdı, zarifti. Sık sık ata binmesine, uzun yürüyüşler yapmasına borçluydu bunları. Yalnızca yüzündeki birkaç hafif kırışık açığa vuruyordu durumu. Saçlarını başının üzerine topuz biçiminde toplamıştı. Moda olan kısa saçlardan hoşlanmadığı belliydi. Giysisi basit bir kibarlığı yansıtıyordu. Vücudunun güzel hatlarını, biçimli göğüslerini tam belirliyordu. Konuklardan biri onun yanına Mark'tan önce vardı. Mark oraya ulaştığında Ruth Courtney gülümsüyordu. Konuktan özür diledi, Mark'la birlikte ilerledi. Mark! Kaygıları yalnızca gözlerinin içinden belli oluyordu. Yüzündeki gülümseme bozulmamıştı. Durum çok kötü, istenmeyen bir konuğumuz var. Ne yapmamı istiyorsunuz? Kendisi şu anda giriş holünde. Lütfen onu generalin çalışma odasına götür. Ben kocamı hazırlayıp oraya yollayıncaya kadar da yanında kal. Yapar mısın bunu?
Elbette.
Ruth teşekkür anlamında gülümsedi. Tam Mark döneceği sırada elini uzatıp onu durdurdu. Mark, konuşurlarken yanlarında kalmaya çalış. İkisinin yalnız kalmasını istemiyorum. Ne olur bilemiyorum. Derken birden kontrolünü kaybeder gibi oldu. Tanrı aşkına ne diye kalkıp geldi ki buraya? Hem de bu gece. Tam. Kendini tuttu, dudaklarındaki gülümseme sabitleşti. Kontrolünü tekrar kazandı. Ne diyeceğini ikisi de biliyorlardı. Bu gece tam şan içki içmişken. Mark artık generali oldukça iyi tanıdığından karısının kaygılarını paylaşıyordu. Sean Courtney içki içti mi yapmayacağı yoktu. En samimi dostluktan en karanlık, şiddet dolu öfkeye kadar her türlü tepkiyi gösterebilirdi. Elimden geleni yaparım dedi. Gelen kim onu söyleyin bana. Oğlu. Dirk Courtney. Mark'ın şoku öyle çok belli oldu ki kadın ona kaşlarını çattı. Ne oldu Mark, onu tanıyor musun? Mark kendini çabucak toparladı. Hayır, duymuştum ama tanımıyorum. Bozuk kan Mark, hem de çok bozuk, dikkatli ol. Onun yanından ayrılıp hızlı adımlarla pistin ortasına ilerledi. Arada duruyor, bir iki konukla birkaç tatlı söz konuşuyor. Sonra tekrar Sean Courtney'in durduğu tarafa doğru ilerliyordu. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 202.